Ayrım 14.
Okulumuzda her küçük öğrencimizin başında durup onlara ablalık yapan genç kızlarımız bulunuyor. Örneğin sizin kızınızın başında 17 yaşında bir ablası var ve 2 senedir onu giydiriyor, saçlarını tarıyor, eşyalarını toplamasına yardım ediyor ve ona dikiş dikmesini öğretiyor diye cevap verdi. Ardından küçük kıza dönüp Lügia, burada senin başında bulunan ablanın adı ne diye sordu. Küçük kız gülerek Seterina Giordano diye cevap verdi. Sonra babasına bakarak onu çok seviyorum dedi. Daha önce öğretmenin vermiş olduğu bir işaretle dışarı çıkan Hademe, biraz sonra sarışın, sağlıklı, güleç yüzlü bir kızla içeri girdi. Kızın üzerinde gri renk bir önlük vardı. Kapının hemen önünde durmuş, başı öne eğik, çekingen bir halde durmaktaydı. Luigia ablasını görür görmez hemen ona doğru koştu ve kendisini elinden tutarak onu babasının yanına getirdi. Sonra babasına dönüp Caterina Giordano dedi. Bahçıvan kızın başına okşayarak, ah iyi kalpli çocuk, Tanrı her zaman senin yanında olsun. Umarım hayatta her şey istediğin gibi olur diye dua etti. Kızcağız hiçbir şey söylemeden başını önüne eğmiş utangaç bir şekilde gülümsüyordu. Öğretmen bahçıvana dönerek, isterseniz bugün kızınızı eve götürebilirsiniz dedi. Bahçıvan büyük bir coşkuyla, hiç istemez olur muyum, onu bugün Kondova'ya götürür, yarın sabah geri getiririm diye karşılık verdi. Bunun üzerine küçük kız hemen giyinmeye gitti. Bahçıvan bir süre kızının arkasından bakıp, onu 3 yıldır görmüyorum, birlikte önce Torino'ya gideriz. Orada herkesin kızımı konuşurken görmesini istiyorum, ne güzel bir gün diye konuşmasını sürdürdü. Biraz sonra küçük kız mantosunu giyip şapkasını takmış bir halde geri döndü. Birlikte dışarı çıkarlarken babası herkese teşekkür etti ve tekrar ziyarete geleceğini söyledi. Bahçıvan sonra bir anda geri döndü, cebinden çıkardığı altın bir parayı masaya bırakarak benden küçük bir yardım dedi. Öğretmen masadaki parayı alıp bahçıvanın cebine geri koydu ve ona lütfen bayım biz bunu kabul edemeyiz. Yine de nezaketiniz için çok teşekkürler diye karşılık verdi. Bahçıvan ısrar ettiyse de bunu öğretmene bir türlü kabul ettiremedi. Öğretmenin elini sıktı ve kızına dönüp "Haydi güzel kızım gidelim artık" diye mırıldandı. Dışarı çıktıklarında küçük kız "Ne güzel güneş" diye sevinçle bağırdı. Haziran, Garibaldi, 3 Cumartesi, yarın Milli Bayram. Bugün Milli Yas ilan edildi çünkü dün akşam Garibaldi'yi kaybettik. Onun kim olduğunu biliyor musun Enrico? Kendisi 10 milyon İtalyanı Borbon tiranlığının elinden kurtaran milli bir kahramandır. 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Niza'da doğup büyüyen Garibaldi bir gemi kaptanının oğluydu. 8 yaşında bir kadının hayatını kurtardı. 13 yaşında batmakta olan bir kayığın yardımına koştu. 20 yaşında Marsilya sularında boğulma tehlikesi geçiren bir arkadaşının hayatını kurtardı. 41 yaşında okyanusta yanmakta olan bir geminin içinden insanları çıkardı. Amerika'da 10 yıl boyunca hiç tanımadığı bir uygarlığın bağımsızlığı için çarpıştı. Lombardiya'nın özgürlüğe kavuşması için 3 yıl üst üste Avusturyalılarla savaştı. 1849 yılında Roma'yı Fransızlara karşı savundu. 1860 yılında Palermo ve Napoli'yi bağımsızlığına kavuşturdu. 1867 yılında tekrar Roma için savaştı. 1870'te Fransızları Almanlara karşı savundu. Kendisi büyük bir kahraman ve aynı zamanda da bir savaş dehasıydı. Ömrü boyunca 40 savaş yaptı ve bunların 37'sini zaferle sonuçlandırdı. Savaşmadığı zamanlar kendini ıssız bir adaya kapatır ve orada toprakla uğraşırdı. O aynı zamanda denizci, öğretmen, işçi, asker, general ve diktatördü. Ülkesinde son derece yürekli ve iyi bir insan olarak tanınmaktaydı. Zalimlerden nefret eder, halkını sever ve zayıfları korurdu. O şan ve şöhrete hiç önem vermez, ölümü küçümser ve İtalya'yı canından çok severdi. O savaş çığlığı attığı zaman karşısındakiler çil yavrusu gibi dağılırdı. Beyler saraylarını, işçiler dükkanlarını, öğrencilerse okullarını terk ederek onun yanında savaşa katılırlardı. Savaşta üzerine devamlı kırmızı bir pelerin giyerdi. Güçlüydü, sarışınlı ve yakışıklıydı. Savaş alanında bir şimşek, sevgi dünyasında bir çocuk, acılı törenlerde ise bir aziz gibi hareket ederdi. Binlerce İtalyan onun komutası altında ülkesi için çarpışırken öldü. Hepsi de son derece mutlu ve gururluydu. Daha binlercesi onun için hayatlarını feda etmeye hazırdı. Fakat şimdi o öldü. Tüm dünya onun için ağlıyor. Sen bu duyguyu pek iyi anlayamazsın Enrico. Ama ileride onun kahramanlıklarını okuyacak ve adını her yerde duyacaksın. Büyük adam olduğun zaman ise onu çok daha iyi anlayacak ve bu dünyadan göçüp gittiğinde o büyük kurtarıcının yüzünü yıldızlarla aydınlatılmış bir şekilde bulacaksın. Baban. Ordu. 11 Pazar. Bugün askerlerin resmi geçidini izlemek üzere Castello Meydanı'na gittik. Askerler önümüzden sıra halinde geçerlerken babam da bana bir yandan kıta kumandanını ve dalgalanan İtalyan bayrağını gösteriyordu. Sıranın en önünden askeri okul öğrencileri geçiyordu. Siyah takımların içinde son derece şık görünüyorlardı. Onların arkasında ise piyaleler vardı. Goito ve San Martino'da savaşan Aosta alayı, Castelfiardi'da savaşan Bergama alayı büyük bir gurur içinde kalabalığın önünden geçmekteydiler. Piyadelerden sonra savaşta çalışan işçiler, mühendisler ve doktorlar geçmeye başladı. Onlardan sonra savunma kuvvetleri ve nişancılar başları dimdik bir şekilde ve sert adımlarla önümüzden geçtiler. Onları heybetli görünümleriyle etrafa korku salan topçular izledi. Son olarak başlarında miğferleri, ellerinde mızraklar ve bayraklarla birlikte Cenova süvarileri geçti. Villa Franca ve Santa Lucia'da düşmanı bozguna uğratmış olan bu birlikler atlarını dört nala sürerek geçidi seyreden topluluk üzerinde büyük bir heyecan yarattılar. At kişnemeleri ve bandonun çaldığı müzik insanları büsbütün heyecanlandırmıştı. Ben de birden kendimi tutamayarak "Çok iyisiniz" diye bağırıverdim. Ancak babam beni büyük bir hiddetle azarlayarak "Enrico, bu izlediklerin bir tiyatro gösterisi değil. Görmüş olduğun gençlerin hepsi bir gün tekrar vatanımızı korumak durumunda kalabilirler. Düşman ateşi altında kalıp hayatlarını bile kaybedebilirler. Bayramlarda önünden böyle bir askeri alay geçerken savaşta ölen askerleri ve kan göllerini gözümün önüne getirip daha içten ve ciddi bir şekilde yaşa var ol diye bağır. Böylece ülkemiz gözünde çok daha büyük bir anlam ve önem kazanacaktır" dedi. İtalya, 14 Salı. Enrico, bayram günlerinde ülkeni şu şekilde selamla: "Vatanım İtalya, üzerinde doğup büyüdüğüm, çocuklarımın da büyüyüp öleceği sevgili ülkem. Asırlardan beri şanlı şöhretli olan ve kısa süre önce bağımsızlığına kavuşan güzel İtalya'm. Birçok değerli insan senin topraklarında yaşayıp öldü. Sen 300 şehir ve 30 milyon insanın anasısın. Henüz öğrenciyken senin değerini tam olarak anlayamamıştım. Fakat şimdi sana tüm ruhumla bağlıyım ve senin üzerinde doğup büyümekten gurur duyuyorum. Senin denizlerini, dağlarını, muhteşem yapılarını, ölümsüz anılarını, zaferlerini ve güzelliğini çok seviyorum. Şanlı Torino'yu, gururlu Cinoca'yı, güzel Venedik'i, kudretli Milano'yu, sevimli Floransa'yı, korkunç Palermo'yu, büyük Napoli'yi ve mükemmel Roma'yı tek bir bütün halinde seviyorum. Aziz ülkem, ben sana aşığım. Senin bütün çocuklarını daima bir kardeş gibi seveceğime söz veriyorum. Üzerinde yaşayan ve ölmüş olan bütün insanlarına büyük bir saygı göstereceğimden emin olmanı istiyorum. Ömrüm boyunca azimli ve dürüst bir vatandaş olup sana layık olmaya çalışacağım. Yüzünden sefaletin, cahilliğin, adaletsizliğin ve cinayetlerin izini silmek için sana var gücümle hizmet edeceğim. Gücümün son damlasına kadar senin uğruna çalışıp didineceğime yemin ediyorum. Eğer bir gün senin için canımı vermem gerekirse, bunu bir an bile düşünmeden, adını göklere doğru haykırarak ve kutsal bayrağını son bir kez öperek yapacağımdan hiç şüphen olmasın, baban." 32 derece, 16 Cuma. Bayramdan 5 gün sonra hava sıcaklığı 3 derece arttı. Artık herkes yavaş yavaş yaz mevsimini içine sindirmeye başladı. Tüm öğrencilerde bahardan kalma yorgunluk belirtileri göze çarpıyor. Kıyafetler gün geçtikçe incelmeye, başlar öne eğilmeye ve gözler de baygın baygın bakmaya başladı. Sıcaktan son derece rahatsız olan zavallı Nelly arada bir kendini tutamayarak sınıfta uyukluyor. Garuni ise öğretmen kendisini görmesin diye yüzüne bir kitap tutup hayal alemine dalıyor. Crossi o koca kafasını sıranın üstüne koyunca adeta bir heykel görünümüne bürünüyor. Nobis her zamanki kibriyle sınıfın çok kalabalık olmasından ve çocukların havayı kirletmelerinden şikayet edip duruyor. Artık sıcaklardan çalışacak gücüm de kalmadı. İnsan dışarı bakınca bu güzel havada ağaçların gölgesi altında yürüyüp koşma ihtiyacı hissediyor. Ancak ne yazık ki sınıflara kapanıp ders çalışmak zorundayız. Annem okuldan her çıkışımda "Hala dayanabiliyorsun değil mi?" diye soruyor. Sabah saat 6'da beni uyandırmaya geldiğinde ise "Haydi gayret, az kaldı. Yakında istediğin gibi tatil yapabileceksin" diyerek güç vermeye çalışıyor. O zaman zaman bana tarlalarda, nehir kıyılarında, fabrikalarda çalışmak zorunda olan çocukların tatillerinin bile olmadığını hatırlatınca kendi halime şükredip ok gibi yataktan fırlıyorum. Okulumuzun birincisi Derossi ise hiçbir zaman sıcaktan ve derslerden şikayet etmeden o şen şakrak havasını korumaya devam ediyor. Sınıfta onun gibi uyanık olan ve sıcaktan etkilenmeyen iki kişi daha var. Bunlardan biri uyumamak için yüzünü şekilden şekle sokan Stardi, diğeri ise çocuklara satmak üzere yelpaze yapmaya çalışan tüccar Garofi. Ancak bence sınıfta en takdir edilecek kişi Coretti. Çünkü kendisi her gün saat 5'te kalkıp babasına tahta taşıma işinde yardım ediyor. Fakat sonra 11'e doğru artık gözlerini açık tutamayarak sıranın üzerinde uyuklamaya başlıyor. Ayılmak için kendi ensesine tokatlar atıyor ve hatta öğretmenden yüzünü yıkamak üzere izin alıp dışarı çıkıyor. Yanındaki çocuklar onu uyutmamak için sürekli olarak kendisine çimdik atmak zorunda kalıyorlar. Ancak bu sabah Coretti her türlü uyarıya rağmen dayanamayarak sıranın üzerine yığılıp uyuyakaldı. Öğretmen sert bir ses tonuyla "Coretti" diye seslendi. Bunun üzerine Coretti uyanarak "Özür dilerim, bu sabah saat 5'ten 7'ye kadar yük taşıdım, onun için çok yorgunum" dedi. Öğretmen bu durum karşısında onun uyumasına izin verip derse kaldığı yerden devam etti. Sonra Coretti'nin sırasına giderek onu tekrar uyandırdı. Karşısında öğretmeni gören Coretti bir an için korkup irkildi. Fakat öğretmen onun başını ellerinin arasına alıp saçlarını okşadıktan sonra "Sana kızmayacağım oğlum, çünkü sen tembellikten değil yorgunluktan uyuyorsun" dedi. Babam, 17 Cumartesi. Eminim arkadaşların arasında ne Coretti ne de Garone babalarıyla hiçbir zaman senin bu akşam babanla konuştuğun gibi konuşmamışlardır Enrico. Bunu nasıl yaparsın hala anlamış değilim. Ona bir daha bu şekilde cevap vermeyeceğine dair söz vermeni istiyorum. Eğer seni azarladığı zaman içinden kötü sözler geçiriyorsan o zaman onun ölüm döşeğindeki halini aklına getir. Oğlum, babanın sesini son kez duyduğun zaman kendi kendine ben ona nasıl bu şekilde karşılık verdim diye düşünüp vicdan azabı çekebilirsin. İşte o zaman onun senin en iyi dostun olduğunu anlarsın. Kendisi sana ceza verdiği zaman belki de senden çok daha fazla üzülüyor. Ama o bunu yaparken senin bir daha aynı hatayı tekrarlamamanı ve doğru yola girmeni istiyor. Bütün bunları anlayınca onun başında ağlayıp kendisine son bir öpücükle veda edeceksin Enrico. Babanın bütün bir hayatını sizlerin uğruna adadığını sakın aklından çıkarma. Şu anda sana söylediklerimi yeterince iyi anlayamayabilirsin. Baban çoğunlukla iyiliği ve sevgisi dışındaki bir takım duygularını içinde saklıyor. Örneğin aşırı yorulduğu zamanlar aklına sizlere yeterince iyi bir hayat sağlayamadan öleceği düşüncesi geliyor ve o zaman kendini yiyip bitiriyor işte. Kim bilir sen uyurken kaç kez başucuna gelmiş ve senden aldığı güçle tekrar işinin başına dönebilmiştir. Kalbi acı ve sıkıntıyla dolu olduğu zamanlar senden göreceği sevgiye ne kadar ihtiyacı var biliyor musun? Ama senden birkaç tatlı söz beklerken soğuk ve saygısız bir davranışla karşılaştığı zaman hayal kırıklığına uğruyor. Sakın bir daha böyle bir nankörlük yapma. İleride bir aziz kadar iyi olsan bile babana karşı yapmış olduğun bu tür davranışları telafi edemezsin. Ona karşı söylediğin kötü bir söz onun hayatına bile mal olabilir. Enrico, işte o zaman hayatının ne kadar değiştiğini anlarsın. Evin boş duvarlarına ve annenin siyah elbiseler içindeki haline bakıp acı çekersin. Haydi oğlum, şimdi bir an önce babanın odasına git ve ondan özür dile. Annen. Kırlarda, 19 Pazartesi. İyi yürekli babacığım beni affetti ve Coretti'nin babasının düzenlediği kır gezisine katılmama izin verdi. Sınıfta hepimizin böyle bir geziye ihtiyacı vardı. Dün saat tam 2'de Derossi, Garone, Garofi, Precossi, Coretti, Coretti'nin babası ve ben Statuto meydanında buluştuk. Hepimizin elinde içinde çeşitli meyveler, kuru yemişler, sandviçler ve haşlanmış yumurtalar bulunan çantalar vardı. Ayrıca herkes ayrı bir poşetin içine kağıttan yapılmış kayıkçıklar ve teneke bardaklar da koymuştu. Garoni'nin çantasında bir şişe beyaz şarap bulunmaktaydı. Coretti'nin babası ise bir damacana dolusu kırmızı şarap getirmişti. Precossi koltuğunun altında 2 kilo ağırlığında yuvarlak bir ekmek tutuyordu. Otobüs Gran Madre di Dio Kilisesi'ni geçtikten sonra yavaş yavaş tepelere doğru tırmandı. Etraf yemyeşil çayırlarla kaplıydı. Aşağı indiğimizde hep beraber koşup oynamaya başladık. Bir yandan sularda yüzümüzü yıkıyor, bir yandan da çitlerin üzerinden atlıyorduk. Coretti'nin babası ise ceketini omzuna almış, piposunu tüttürerek bizleri izliyordu. arada bir pantolonlarımızı yırtmamamız için uyarıda bulunuyordu. Prekosi halinden oldukça memnun bir şekilde ıslık çalmaktaydı. Daha önce kendisini hiç ıslık çalarken görmemiştim. Koreti bir taraftan yolları kazıyor, bir taraftan da taşları üst üste koyarak kule yapıyordu. Derossi her fırsat bulduğunda çevresindeki bitkilerin ve böceklerin adlarını söylüyordu. Onun bu derin bilgisi beni gerçekten çok şaşırtıyor. Garuni ise her zamanki gibi sessiz bir şekilde elindeki ekmeği dişleyip duruyordu. Zavallıcık annesini kaybettiğinden bu yana eski neşesine bir türlü kavuşamadı. Bizler topluca koşarken o hepimizden ayrı olarak koşmayı tercih ediyordu. Prekosi küçükken bir inek onu tosladığı için ineklerin yanından geçerken çok korkuyordu. Garone onun korkmaması için ineklerin önüne kendi vücudunu siper ediyordu. Bir ara hep beraber Santa Margarita'nın tepesine kadar çıktık ve oradan kayarak, yuvarlanarak ve zıplayarak aşağı inmeye başladık. Prekosi koşuştururken birden sendeleyip yere kapaklandı ve gömleğinin kolunu yırttı. Ancak Garofi sürekli olarak yanında çengelli iğne taşıdığı için hemen onun kolunu tutturuverdi. Garofi gezinin her anını dolu dolu yaşamak istiyordu. Ayrıca etrafta alıp satabileceği ne varsa topluyordu. Gözüne kestirdiği yeşil salataları ve sümüklü böcekleri çantasına dolduruyordu. Yerde gördüğü parlak taşları ise içlerinde altın veya gümüş olabilir düşüncesiyle birer ikişer ceplerine atıyordu. Zaman ilerleyince herkes epey yorulmuş ve hep birlikte bir tepenin zirvesine çıkıp getirdiğimiz yiyecekleri yemeye koyulduk. Yukarıdan uçsuz bucaksız ovalar ve alplerin bembeyaz zirveleri muhteşem görünüyordu. Bu arada hepimiz açlıktan ölmüştük. O koskoca ekmek birkaç dakika içinde yok olmuştu. Coretti'nin babası getirmiş olduğu sosisleri ekmeklerin arasına doldurup servis yapıyordu. Birlikte hem yemek yiyor hem de öğretmenlerden, sınavlardan ve gelemeyen arkadaşlardan bahsediyorduk. Prekosi utangaçlığından pek yemek yemiyordu. Garone de önünde ne varsa alıp Prekosi'nin ağzına tıkıştırıyordu. Coretti ise bağdaş kurmuş bir şekilde babasının karşısına oturmuştu. Uzaktan görenler onları baba oğul değil kardeş sanırlardı. Her ikisi de kıpkırmızı yüzleri ve gülerken görünen bembeyaz dişleriyle çok sempatik görünüyorlardı. Coretti'nin babası iri yudumlarla şarabını içerken boşalan bardakları da dolduruyordu. Bir yandan bu şarap öğrencilere pek yaramaz ama biz odun satıcıları için idealdir diyordu. Sonra oğlunu işaret ederek çocuklar bu arkadaşınızı nasıl buluyorsunuz, tıpkı bana benziyor öyle değil mi diye sordu. Garuni'nin dışında herkes katıla katıla gülmeye başladı. Coretti'nin babası, çok yazık, şimdi hepiniz berabersiniz ama ileride birbirinizden ayrılacaksınız. Kim bilir belki Derossi ve Enrico avukat veya profesör olacak. Siz dördünüz de dükkan açacaksınız. Ama sonra kimse kimseyle görüşmeyecek diye devam etti. Bunun üzerine Derossi, hayır yanılıyorsunuz Bay Coretti. Benim için her zaman Garone Garone olarak, Prekosi ise Prekosi olarak kalacaktır. Aynı şekilde diğerleri de öyle. Nerede olurlarsa olsunlar onlarla görüşüp konuşurum diyerek düşüncesini dile getirdi. Bu sözler karşısında coşan Coretti'nin babası kadehini havaya kaldırarak bravo sana Derossi, haydi hepiniz bardaklarınızı havaya kaldırın diye bağırdı. Hep beraber teneke bardaklarımızı havada tokuşturup yaşasın dostluk diye haykırdık. Artık vakit bir hayli ilerlemişti. Tepeden aşağı gülüşüp şarkı söyleyerek indik. Po nehrine vardığımızda gürül gürül akan sular ve uçuşan ateş böcekleri gözümüze çarptı. Gerçekten de çok güzel bir gün geçirmiştik. Kendimi çok iyi hissediyordum. Ancak eve gidince bir anda bütün keyfim kaçıverdi. Merdivenlerden yukarı baktığımda eski öğretmenimin büyük bir güçlükle aşağı indiğini gördüm. Kendisi yanıma gelip ellerimi tuttu ve kulağıma "Hoşça kal Enrico, beni unutma olur mu?" diye fısıldadı. Yüzüne baktığımda gözlerinden yaşlar süzüldüğünü gördüm. Kapıyı açıp içeri girdiğimde anneme merdivenlerde öğretmenimle karşılaştığımı söyledim. Annem bana büyük bir üzüntü içinde "Enrico, öğretmenin evine yatmaya gidiyor. O maalesef çok hasta oğlum." diye karşılık verdi. İşçilerin ödül töreni 25 Pazar. Daha önceden planladığımız gibi işçilerin ödül törenini izlemek üzere hep beraber Vittorio Emanuel Tiyatrosu'na gittik. Tiyatro tıpkı 14 Mart'taki gibi hınca hınç doluydu. Oturma yerlerinde işçilerin aileleri ve müzik okulunun öğrencileri oturuyordu. Aynı zamanda koroda bulunan bu öğrenciler Krimea'da ölen askerlerin anısına bir marş okuyunca salonda coşkulu bir alkış koptu. Bunun üzerine korodakiler marşı bir kez daha tekrarlamak durumunda kaldılar. Hemen sonra ödül kazanan işçiler vali ve belediye başkanının elinden başarı sertifikalarını, diplomalarını ve madalyalarını alarak geçmeye başladılar. Seyircilerin oturdukları yerlere şöyle bir göz atınca ailesiyle birlikte oturan duvarcı, okul müdürümüz ve kızıl saçlarıyla ikinci sınıf öğretmenim dikkatimi çekti. Sahneye ilk önce akşam sanat okulu öğrencileri, marangozlar ve duvarcılar çıktı. Onları daha sonra ticaret okulu öğrencileri, müzik okulu öğrencileri ve işçilerin çocukları izledi. Son olarak da ilkokul öğrencileri büyük alkışlar arasında geçişlerini tamamlayarak yerlerini aldılar. Sahneden kendilerine özgü kıyafetleri içinde her türlü meslek grubundan insanlar geçmekteydi. Küçükler yürürlerken oldukça kayıtsız, büyüklerse biraz ürkek görünüyorlardı. Seyirciler töreni son derece ciddi ve dikkatli bir şekilde izlemekteydiler. Aralarında işçilerin eşleri ve çocukları da olan büyük bir grup sahnede yürüyenleri büyük bir coşkuyla alkışlıyordu. Birçok çiftçi ve hammal ödül aldıktan sonra sahneye tek başına bir ayakkabı boyacısı çıktı. Boyacı validen diplomasını alırken oldukça heyecanlı görünüyordu. Ondan sonra sıra bizim duvarcının babasına geldi. O ikinci ödülünü büyük bir gurur içerisinde alırken bir anda aklıma onun oğlunun hastalığı sırasındaki üzgün hali geldi. Zavallı duvarcı, babasına ışıl ışıl parlayan gözlerle bakıyordu. Bu arada sahneye alkışlar arasında küçük bir baca temizleyicisi çıktı. Vali çocuğun kulağına bir şeyler fısıldayarak ona ödülünü verdi. Daha sonra sırasıyla bir aşçı ve belediyede çalışan bir temizlik görevlisi gelerek ödüllerini aldılar. Tören bütün hızıyla devam ederken içim bütün işçilere karşı büyük bir sevgi ve saygıyla dolmuştu. Onların gece gündüz uyumadan ağır işlerde çalıştıklarını düşündükçe kendilerini büyük bir coşku ve içtenlikle alkışlamaya başladım. Sahneye az sonra yine bir fabrika işçisinin oğlu çıktı. Çocukcağızın üzerine bir numara büyük gelen ceketini babasından ödünç aldığı çok belli oluyordu. Zavallı çocuk ödülü almak için kollarını bileklerine kadar sıvamak zorunda kaldı. Seyirciler bu durum karşısında kendilerini tutamayarak gülmeye başladılar. Ancak daha sonra alkış sesleri bu gülüşmeleri hemen bastırdı. Tören koronun başlangıçta söylediği marşla sona erince herkes büyük bir sessizlik içinde çıkış kapısına doğru yöneldi. Kısa bir süre sonra cadde boydan boya insanlarla kuşatılmıştı. Tiyatronun çıkış kapısında birçok iyi giyimli beyefendi elinde ödülüyle birlikte duran küçük baca temizleyicisiyle sohbet ediyorlardı. Dışarıdaki bütün işçiler, polisler, çocuklar ve öğretmenler birbirleriyle konuşup selamlaşmaktaydılar. Bu arada ikinci sınıf öğretmenim de iki askerin arasında kapıdan çıkmak üzereydi. Her yer ellerindeki ödül ve diplomaları gururla taşıyan işçilerin eşleri ve çocuklarıyla dolup taşmıştı. Eski öğretmenimin ölümü, 27 Salı. Biz Vittorio Emanuel tiyatrosundayken birinci sınıf öğretmenim de yatağında ölümle pençeleşiyormuş. Ancak saat 2'de daha fazla direnemeyerek ölmüş. Müdür ertesi sabah okulda çocuklara onun öğrencileri kendisinin ne kadar iyi yürekli biri olduğunu bilirler. O hem bir öğretmen hem de bir anneydi. Ama ne yazık ki kendisi artık aramızda olamayacak. Yakalandığı amansız hastalık onun ölümüne sebep oldu. Eğer ekmek parası kazanmak için çalışmak zorunda olmasaydı şu anda tedavi edilerek aramızda olabilirdi. Ya da en azından birkaç ay daha fazla yaşardı. Ancak o son anına kadar çocuklarının yanından ayrılmak istemedi. Onun ölümünün hepinizi çok üzdüğünü biliyorum ama artık bunu kabullenmek zorundayız. Onu her zaman hatırlayın çocuklar diyerek bir konuşma yaptı. Bu sırada küçük Precossi gözyaşlarını tutamayıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı.